Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 31. ayrım. Aynı derecede şaşırmış görünen Langdon'ın gözlerindeki heyecan kayboluyordu. Şifreyi doğru çözdük ama ağabeyimi tutan kişi bir yer öğrenmek istiyor. Saçını kulağının arkasına attı. Bu onu pek mutlu etmeyecek. Nefes alıp veren Langdon, Catherine dedi. Ben de bundan korkuyordum. Bütün akşam boyunca gerçek olduğunu düşünerek efsaneler ve simgesel anlatımların peşinden koştuk. Belki de bu yazı mecazi bir yeri gösteriyordur. İnsanın gerçek potansiyeline ulaşmasının ancak tek bir tanrıyla mümkün olabileceğini söylüyordur. Ama bu hiç mantıklı değil diye cevap veren Catherine, hayal kırıklığıyla dişlerini sıktı. Ailem nesiller boyu bu piramidi korudu. Tek bir tanrı mı? Sır bu mu? Ve CIA'de bunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylüyor, öyle mi? Ya onlar yalan söylüyor ya da biz bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Aynı şeyleri düşünen Langdon omuzlarını silkti. Bu sırada telefonu çalmaya başladı. Eski kitaplarla dolu dağınık bir odadaki yaşlı adam masanın üstüne kamburunu çıkararak eğildi ve telefon ahizesini romatizmalı eline aldı. Hat çalıp durdu. Sonunda tereddütlü bir ses cevap verdi. Alo. Ses tok ama şüpheliydi. Yaşlı adam, sığınacak bir yere ihtiyacınız olduğu söylendi dedi. Hattaki adam şaşırmış gibiydi. Kimsiniz? Warren Bellamy mi? Yaşlı adam, isim kullanmayın lütfen dedi. Size emanet edilen haritayı koruyabildiniz mi? Şaşkınlık dolu bir duraksama oldu. Evet ama sanırım bunun bir önemi yok. Fazla bir şey söylemiyor. Bu bir haritaysa bile daha çok mecazi bir anlamı. Hayır, sizi temin ederim o gerçek bir harita ve oldukça gerçek bir yeri işaret ediyor. Onu saklamalısınız. Ne kadar önemli olduğunu size anlatamam. Takip ediliyorsunuz ama bulunduğum yere kadar görünmeden gelebilirseniz burada sığınak ve cevaplar bulacaksınız. Şüphede olduğu anlaşılan adam duraksadı. Kelimeleri dikkatle seçen yaşlı adam, dostum dedi. Roma'da, Tiber'in kuzeyinde, Sina Dağı'ndan 10 taş, gökyüzünden bir taş, Luca'nın karanlık babasının suretinden bir taş barındıran bir sığınak var. Yerimi biliyor musun? Uzun sessizliğin ardından hattaki adam cevap verdi. Evet, biliyorum. Yaşlı adam gülümsedi. Ben de bileceğinizi tahmin ediyordum, profesör. Hemen gelin. Takip edilmediğinizden emin olun. 71. Bölüm. Malak, buhar banyosunun dalgalanan sıcaklığında çırılçıplak duruyordu. Son kalan etanol kokusunu da yıkayıp temizlenmişti. Şimdi kendini yine temiz hissediyordu. Okaliptüslü buhar derisine işlerken, gözeneklerin ısıyla açıldığını hissetti. Ardından ritüeline başladı. Önce dövmeli vücudunu ve kafa derisini tüy dökücü kremle ovarak tüm tüylerinden kurtuldu. Helios oğullarının yedi adasının tanrıları tüysüzdü. Sonra yumuşamış ve emici kıvama gelmiş derisine abramelin yağı sürdü. Yazarın notu, abramelin yağı, kokulu bitkilerden oluşan ve sihirli olduğuna inanılan bir yağ. Törenlerde sürülür. Adını Yahudi İbrahim tarafından yazılan Abramelin kitabından almıştır. Abramelin, maguşların kutsal yağıydı. Ardından duş ayarını tamamen sola çevirdi ve su buz gibi soğudu. Gözeneklerini sıkıştırıp ısı ve enerjiyi içine hapsetmek için tam bir dakika boyunca soğuk suyun altında durdu. Duştan çıkarken titriyordu ama saniyeler sonra içindeki sıcaklık derisinin katmanlarına yayılıp onu ısıttı. Malağın içi fırın gibi olmuştu. Aynanın karşısında çırılçıplak durup kendine hayranlıkla baktı. Kendini ölümlü biri olarak belki de son görüşüydü. Ayakları şahin pençesiydi, bacakları boğaz ve jakin, eski bilgelik sütunlarıydı. Kalçaları ve karnı mistik gücün kemerli geçidiydi. Bu kemerli geçidin altındaki büyük cinsellik organı, kaderinin dövme yapılmış sembollerini taşıyordu. Eski hayatında bu ağır et parçası, bedeni zevklerinin kaynağıydı. Ama artık değil. Arındım. Malak, Katoroi'nin, yani arınmış insanlar. Gizemli hadım keşişleri gibi testislerini kesmişti. Fiziksel potansiyelini daha değerli bir şey için feda etmişti. Tanrıların cinsiyeti yoktur. Cinsiyet belirleyen insani kusuruyla birlikte dünyevi cinsel şehvetlerden kurtulduktan sonra Ouranos, Attis, Sporus ve Arthur efsanesindeki hadım büyücüler gibi olmuştu. her ruhani değişimden önce fiziksel bir değişim olur. Osiris'ten Tammuz'a, İsa'dan Şiva'ya ve hatta Buda'ya kadar. Bütün büyük tanrıların verdiği ders buydu. Giysi olan bedenimden kurtulmalıyım. Malak gözlerini göğsündeki iki başlı zümrüdü anka kuşundan, yüzünü süsleyen eski mühür simgelerinden yukarı başının tepesine dikti. Başını aynaya doğru eğdiğinde orada bekleyen çıplak daireyi belli belirsiz görebiliyordu. Vücudun bu kısmı kutsaldı. Bıngıldak diye bilinen insan kafatasındaki bu yer doğumda açık kalırdı. Beyne açılan pencere. Bu psikolojik kapı birkaç ay içinde kapansa da iç ve dış dünyalar arasındaki kayıp bağın simgesi olarak kalırdı. Malak, tacı andıran bir Ouroboros, yani kendi kuyruğunu yutan mistik bir yılan. Çemberinin içindeki bu el değmemiş deriyi inceledi. Çıplak deri bir vaatte bulunurcasına sanki ona bakıyordu. Robert Langdon yakında Malak'ın istediği büyük hazineyi bulacaktı. Bunu ele geçirdikten sonra başının tepesindeki boşluğu dolduracak ve son dönüşümü için nihayet hazır olacaktı. Malak yatak odasının karşı tarafına yürüyüp en alt çekmeceden uzun, beyaz bir ipek kumaş aldı. Daha önce defalarca yaptığı gibi kasıklarıyla kalçasının etrafına sardı, sonra aşağı indi. Bilgisayarına bir e-posta gelmişti. Mesaj irtibatta olduğu kişiden geliyordu. İstediğin şeye az kaldı. Seni bir saate kadar arayacağım. Sabret. Malak gülümsedi. Son hazırlıkları yapmanın zamanı gelmişti. 72. Bölüm. Okuma odasının balkonundan inen CIA operasyon ajanı kendini kandırılmış hissediyordu. Bellamy bize yalan söyledi. Ajan yukarıdaki Musa heykelinin yakınında veya merdivenlerin başka herhangi bir yerinde ısı işaretine rastlamamıştı. Peki Langdon hangi cehenneme gitti? Ajan ısı işaretlerini saptadıkları tek yere, kütüphanenin danışma masasına geri döndü. Sekizgen konsolun altına girerek bir kez daha merdivenlerden inmeye başladı. Hareket halindeki taşıyıcı bant gıcırtılar çıkarıyordu. İçeri girdiğinde termal gözlüklerini taktı ve odayı taradı. Hiçbir şey yoktu. Patlamayla yerle bir olan sıcak kapıdan raflara doğru baktı. Bunun dışında hiçbir... Vay canına! Görüş alanında hiç beklenmedik bir aydınlanma olunca ajan geriye doğru sıçradı. Duvardan çıkan taşıyıcı bantın üstünde belli belirsiz iki insan figürü hayalet gibi parlıyordu. Isı işareti. Sersemleyen ajan, iki görüntünün odada yarım daire çizip duvardaki dar delikten dışarı çıkmasını izledi. Taşıyıcı bantla mı dışarı çıktılar? Bu delilik. Robert Langdon'ı duvardaki delikten ellerinden kaçırdıklarını anlayan ajan, şimdi bir sorunun daha farkına varıyordu. Langdon yalnız değil miydi? Tam telsizi eline alıp takım liderine haber vermek üzereyken, lideri ondan önce davrandı. Tüm birimler, kütüphanenin önündeki meydanda terk edilmiş bir Volvo bulduk. Catherine Solomon'un üstüne kayıtlı. Görgü tanığı kütüphaneye gireli çok olmadığını söylüyor. Robert Langdon'la birlikte olduğundan şüpheleniyoruz. Başkan Sato her ikisini birden hemen bulmamızı emretti. Dağıtım odasındaki ajan, ikisine ait ısı işaretlerine rastladım diye bağırarak durumu açıkladı. Takım lideri, lanet olsun dedi. Taşıyıcı bant nereye gidiyor? Operasyon ajanı duvar panosundaki personel referans şemasına bakıyordu. Adams binasına diye cevap verdi, bir blok ötede. Tüm birimler Adams binasına yönelin, hemen. 73. Bölüm. Sığınak, cevaplar. Catherine'le birlikte Adams binasının yan kapısından soğuk kış gecesine çıkarlarken bu kelimeler Langdon'un zihninde yankılanıyordu. Onu arayan gizemli kişi bulunduğu yeri şifreli yoldan söylemiş olsa da Langdon anlamıştı. Catherine'in gidecekleri yere gösterdiği tepki umut doluydu. Tek bir tanrı başka nerede bulunur? Şimdi asıl soru oraya nasıl gidecekleriydi. Kendi etrafında dönen Langdon aklını toplamaya çalıştı. Karanlık olsa da neyse ki bulutlar dağılmıştı. Küçük bir avluda duruyorlardı. Kongre binasının kubbesi şaşılacak kadar uzak bir mesafedeydi. Langdon saatler önce kongre binasına ayak bastığından bu yana ilk defa dışarı çıktığını fark etti. Bu kadar seminer vermek yeter. Robert Buck, Catherine Jefferson binasını işaret etti. Langdon'un ilk tepkisi yerin altındaki taşıyıcı bantta bu kadar uzun bir yol kat ettiklerine şaşırmak oldu. Ama ikinci tepkisi dehşete düşmekte. Jefferson binası şu an oldukça hareketliydi. Kamyonlarla arabalar girip çıkıyorlar, adamlar bağırışıyordu. Bu bir projektör mü? Langdon, Catherine'in elini tuttu. Gel. Avludan kuzeydoğuya doğru koşup Langdon'un Folger Shakespeare kütüphanesi olduğunu fark et. U şeklindeki binanın arkasında gözden kayboldular. Francis Bacon'ın el yazması Yeni Atlantis'e, yani New Atlantis, ev sahipliği yapan bu bina onlar için bu akşam gizlenecek uygun bir yer olabilirdi. Amerika'nın kurucu ataları ütopik bir bakış açısıyla yeni dünyayı sözde bu kitaptaki eski bilgiler üzerine inşa etmişlerdi. Buna rağmen Langdon durmadı. Bize bir taksi gerek. Üçüncü sokak ile Doğu Capitol Caddesi'nin köşesine geldiler. Fazla araba geçmediğinden Langdon taksi ararken ümitsizliğe kapıldı. Catherine'le birlikte üçüncü sokaktan kuzeye doğru koşarlarken Kongre Kütüphanesi ile aralarını iyice açmışlardı. Tam bir blok ilerledikten sonra Langdon köşeyi dönen taksiyi fark etti. İşaret edince taksi kenara çekip durdu. Radyosunda Orta Doğu'ya özgü müzik çalan genç Arap şoför onlara dostça gülümsedi. Arabaya binerlerken şoför nereye diye sordu. Bizim, Kuzeybatı diye söze giren Catherine, Jefferson binasından uzağa 3. sokağın ilerisini işaret etti. Union istasyonuna doğru sürün. Massachusetts bulvarından sola sapın. Biz size duracağınız yeri söyleriz. Şoför omzunu silkti. Plexiglas ara bölmeyi kapattı ve yeniden müziğinin sesini açtı. Catherine Langdon'a arkanda iz bırakma der gibi uyaran bir bakış fırlattı. Pencereden dışarısını gösterip Langdon'un dikkatini alçak uçuş yaparak bölgeye yaklaşan siyah helikoptere çekti. Kahretsin. Anlaşılan Sato, Solomon'un piramidini ele geçirmek konusunda fazlasıyla kararlıydı. Helikopterin Jefferson ile Adams binaları arasına inmesini izlerlerken Catherine'in endişesi gittikçe artıyordu. Bir saniyeliğine cep telefonuna bakabilir miyim? Langdon ona telefonunu uzattı. Telefonun kapağını açarken, Peter bana iyi bir hafızan olduğunu söylemişti dedi. Çevirdiğin her telefon numarasını hatırlarmışsın. Bu doğru ama, Catherine telefonunu camdan dışarı fırlattı. Koltuğunda dönen Langdon, arkalarında kalan asfaltın üzerinde cep telefonunun parçalanışını izledi. Bunu neden yaptın? Catherine kararlı gözlerle, sistemin dışına çık dedi. Bu piramit, ağabeyimi bulmak için tek umudum ve onu CIA'nin bizden çalmasına izin vermeye hiç niyetim yok. Ön koltuktaki Ömer Amirana, müziğini mırıldanırken kafasını sallıyordu. Bu akşam işler kesat gitmişti ama sonunda siftah yapacak bir müşteri bulduğu için kendini şanslı hissediyordu. Taksisi Standon Park'tan geçerken telsizi merkezdeki arkadaşının tanıdık sesiyle cızırdadı. Burası merkez. Ulusal park çevresindeki tüm araçlar, hükümet yetkililerinden az önce Adams binası çevresindeki iki kaçakla ilgili bildiri aldık. Merkez arabasındaki çifti tıpatıp tarif ederken Ömer olanları şaşkınlıkla izledi. Dikiz aynasına tedirgin bir bakış attı. Uzun boylu adam bir yerlerden tanıdık geliyordu. Amerika'nın en çok arananları arasında mı görmüştüm? Ömer heyecanla telsizine atıldı. Alçak bir sesle, merkez dedi. Burası taksi 134. Bahsettiğin iki kişi şu anda benim arabamda. Merkez ona hemen ne yapması gerektiğini açıkladı. Merkezin verdiği telefon numarasını ararken Ömer'in elleri titriyordu. Cevap veren ses askeri bir otorite ve sertlikle konuşuyordu. Ben CIA'den ajan Turner Simpkins. Kiminle görüşüyorum? Ömer, ben taksi şoförüyüm dedi. İki kaçakla ilgili sizi aramam. Kaçaklar şu an aracındalar mı? Sadece evet ya da hayır diye cevap ver. Evet. Konuşmamızı duyuyorlar mı? Evet ya da hayır. Hayır. Bölme. Onları nereye götürüyorsun? Kuzeybatıdan Massachusetts'e doğru. Tam olarak söylemediler. Ajan duraksadı. Erkek yolcunun yanında deri bir çanta var mı? Dikiz aynasına bakan Ömer'in gözleri büyüdü. Evet. O çantada patlayıcı filan. Ajan beni iyi dinle dedi. Söylediklerimi aynen uyguladığın müddetçe tehlikede olmayacaksın. Anlıyor musun? Evet efendim. İsmin ne? Ömer derken terliyordu. Adam sakin bir sesle, dinle Ömer dedi. Çok iyi gidiyorsun. Ekibimi senin yolunun önüne çıkarana kadar elinden geldiğince yavaş git. Anlıyor musun? Evet efendim. Aracında onlarla konuşabilmeni sağlayan bir dahili sistem var mı? Evet efendim. Güzel. Şimdi şunu yapmanı istiyorum. 74. Bölüm. bilinen ismiyle Orman, Kongre binasına komşu olan ABD Botanik Bahçesi'nin yani Amerika'nın yaşayan müzesi en önemli unsuruydu. Teknik açıdan bir yağmur ormanına dönüştürülmüş olan bu yer, yüksek kauçuk ağaçları, asırlık gibi duran incir ağaçları ve cesaretli turistler için hazırlanmış asma köprüsüyle dev bir seranın içindeydi. Normal zamanlarda Warren Bellamy, ormanın toprak kokusu ve cam tavandaki buhar deliklerinden süzülen nemli güneş ışığıyla beslendiğini hissederdi. Ama bu gece sadece ay ışığıyla aydınlanan orman ona dehşet veriyordu. Hala arkadan bağlı kollarına giren kramplar yüzünden kıvranırken sürekli terliyordu. Sakince sigarasını tüttüren Başkan Sato, onun karşısında bir yukarı bir aşağı yürüyordu. Özenle biçimlendirilmiş bu ortamda yaptığı çevre terörüydü. Başlarının üstündeki cam tavandan aşağı süzülen ay ışığında sigara dumanı ile çevrili yüzü şeytan gibi görünüyordu. Sato, "Peki," diye devam etti. "Bu akşam kongre binasına gelip de benim orada olduğumu anladığında bir karar verdin. Geldiğini bana bildirmek yerine sessizce SBB'ye indin. Kendini büyük bir tehlikeye atarak bana ve Şef Anderson'a saldırdın. Langdon'ın piramit ve kapak taşıyla birlikte kaçmasına yardım ettin." Omzunu ovdu. İlginç bir tercih. Bellamy, "Yine olsa aynı tercihte bulunurdum," diye düşündü. Öfkeyle, "Peter nerede?" diye sordu. Sato, "Ben nereden bileyim?" diye sordu. Bundan başka her şeyi biliyor gibisin diye çıkışan Bellamy, tüm olanların arkasında bir şekilde Sato'nun olduğundan şüphelendiğini saklamaya gerek duymadı. "Kongre binasına gitmeyi bildin. Robert Langdon'ı bulman gerektiğini bildin. Hatta kapak taşını bulmak için Langdon'ın çantasının filmini istemeyi bile bildin. Belli ki birileri sana içeriden bilgi veriyor." Soğuk bir kahkaha atan Sato ona yaklaştı. "Bay Bellamy, bana bu yüzden mi saldırdınız? Sence düşman ben miyim? O küçük piramidinizi çalmaya mı çalıştığımı sanıyorsun?" Sato sigarasından bir nefes alıp dumanını burnundan verdi. "Beni iyi dinle. Sır saklamanın önemini benden daha iyi kimse bilemez. Tıpkı senin gibi ben de kitlelerin ulaşmaması gereken bazı bilgiler olduğuna inanıyorum. Ama bu akşam korkarım henüz kavrayamadığım bazı güçler devrede. Peter Solomon'ı kaçıran adamın muazzam bir gücü var. Onun gücünü henüz anlayamadın. İnan bana, o yürüyen bir saatli bomba. Bildiğin dünyayı kökten değiştirecek bir dizi olayı başlatma yeteneğine sahip." "Anlamıyorum." Bağlı kolları ağrıyan Bellamy oturduğu bankta kıpırdandı. "Anlamana gerek yok. İtaat etmen gerek. Şu anda büyük bir felaketi engellemenin tek yolu bu adamla işbirliği yapmak ve ona istediği şeyi tam olarak vermek. Bu da demek oluyor ki Bay Langdon'ı arayıp ona piramit ve kapak taşıyla birlikte teslim olmasını söyleyeceksin. Langdon gözaltına alındıktan sonra piramitteki yazıyı deşifre edecek. Bu adamın istediği bilgiye ulaşacak ve ona istediği şeyi verecek. Antik gizemlere götüren sarmal merdivenin yerini mi? Bunu yapamam, sır saklamaya yemin ettim." Sato birden patladı. "Neye yemin ettiğin umurumda değil, seni öyle çabuk hapse atarım ki." Bellamy küstahça, "İstediğin kadar tehdit et," dedi. "Sana yardım etmeyeceğim." Sato derin bir nefes alıp bu kez korkutucu bir fısıltıyla konuştu. "Bay Bellamy, bu akşam gerçekten de neler olduğu hakkında hiç fikrin yok, öyle değil mi?" Birkaç saniye süren gergin sessizlik, Sato'nun telefonunun çalmasıyla bozuldu. Elini cebine daldırıp hırsla telefonu açtı. "Konuş," dedikten sonra dikkatle dinledi. "Taksi şimdi nerede? Ne zamandır?" "Tamam, iyi. Onları ABD Botanik Bahçesi'ne getirin. Servis girişi. Ve o lanet piramitle kapak taşını da getirdiğinizden emin olun." Telefonu kapatıp kibirli bir gülümsemeyle Bellamy'ye döndü. "Haydi bakalım, görünen o ki artık işimize yaramayacaksın." 31. ayrımın sonu. Sayfa 295. Devamı 32. ayrımda.